Ayrım 21. Tren. Kaç ormandan geçti. İçinde kaybolduğumuz o büyük takip. İçimizde bunca gurbet dururken yol ettik uzaktaki Sıla'yı. Muratan Mungan. Tarık'ın giderek uzaklaşan silüetinin tamamen gözden kaybolmasından beri içinden konuşmak gelmediği için koltuğunda sanki uyuyormuş gibi gözleri hep kapalı duran Margaret, tren Reims'e yaklaşırken gözlerini araladı ve tam karşısına isabet eden adamı gördü yine. Evet, kesinlikle tanıyordu bu yüzü. Bir yerlerde karşılaştığına emindi. Adam kasketini çıkarmamıştı, diğer yaşlı yolcu gibi. Gözlükleri burnunun üzerinde kitabını okuyordu. Perla ile Samuel aralarında Amiral Battı cinsinden bir oyun oynamaktaydılar. Ama Selva geceden beri ayakta olmanın ve heyecanın verdiği yorgunlukta sızıp kalmıştı kucağında oğlu ile. Sessizdi vagon. Margaret bu sessizliğin ve huzurun hiç bitmemesini istedi. Hayattan beklediği hiçbir şey kalmamış gibiydi. Nazi taraftar yönetimle idare edilen ülkesine dönemiyordu. Ailesi dağılmıştı. İşinden ve çok sevmeye başladığı erkekten ayrılmak zorunda kalmıştı. Dünya döndükçe bu trenin içinde böyle gitselerdi keşke. Tıngır mıngır, tıngır mıngır, tıngır mıngır. Sigara içer misiniz, matmazel? Adeta hopladı yerinde Margaret. Hayır, teşekkür ederim. Ben içebilir miyim? Rahatsız olur musunuz? Katiyen, dedi Margaret. Tam yanında oturuyordu genç adam. Üstü başı bakımlı ve temizdi. Ama çok çok zayıftı ve mosmordu gözlerinin altı. Verem filan olmasa diye geçirdi içinden Margaret. Berlin'e mi gidiyorsunuz? Çenesi de hiç durmuyordu. Oysa rahat bırakılmak istiyordu Margaret. Düşüncelerinin içinde demlenmek istiyordu. Başkasıyla konuşsaydı ya iskelet. Daha öteye gideceğim, dedi. Pırağı mı? Yanıtlamadı kız. Çantasından Macarca bir kitap çıkardı okumak için. Kitabınız nece? Macarca. Macarsınız şu halde. Evet. Kitabı açıp okumaya başladı Margaret. Pardon, sizi sıktım fazla konuşarak. Konuşmaya hasret kaldığım için özür dilerim. Bu kez üzüldü Margaret. Kim bilir ne derdi vardı zavallının. Beni sıkmadınız, dedi. Paris'ten ayrılmak zorunda kaldığım için üzgünüm biraz. Yorgunum da. Siz nereye kadar gidiyorsunuz? Gidebilirsek eğer İstanbul'a kadar. Aa, sahi mi? Niye şaştınız? Çok mu uzak geldi? Ben de İstanbul'a gitmek üzere bindim de trene, dedi Margaret. O halde uzun zaman beraber olacağız. Ben David, dedi sıska genç. David Russo. Tren birbirinden şirin kasabalardan, mevsime rağmen yeşilliğini yitirmemiş vadilerden, uzaklarda kilise kubbeleri gözüken şehirlerden geçerek gidiyordu. Banyo evlerinin bahçelerini tarıyordu zaman zaman. Oynayan çocukları, zıplayan köpekleri, çamaşır seren kadınları, çimlerini biçen erkekleriyle cıvıl cıvıl ve mutlu bir yaşam görüntüsü sergileniyordu orta halli kasabalıların arka bahçelerinde. Trende dünyaya yeni ayak basmış bir uzaylı oturup da baksaydı pencereden, asude bir dünyaya geldiğini sanabilirdi. Avrupa'nın cehennemi kendini belli etmiyordu vagon pencerelerinin dışarısını seyredenlere. Vagondaki yolcular çocukların dışında kah okuyor, kah dışarısını seyrediyor, kah uyukluyorlardı. Konuşkan sayılmazdı hiçbiri. Yürekleri ağırdı. Çocuklarsa birbirlerine arka arkaya tarih ve coğrafya soruları sormakla meşguldüler. Selva uyanmıştı ama kucağındaki oğlu hala uyumakta olduğu için kımıldayamadan oturuyordu yerinde. Rafael iki kez gelip gitmişti karısı uyurken, nasıl olduklarını görmek için. Göz kas işaretleriyle anlatmıştı Margaret her şeyin yolunda olduğunu. Everest'in yüksekliği kaç metredir, dedi Perla. 7500 metre. Peki Asya ile Avrupa'yı ne ayırır? Samuel yanıtlamak üzereyken, deminki yanıtın doğru değildi, dedi kasketli adam. Eksik söyledin delikanlı. Trene bindiğinden beri ilk kez konuşuyordum. Hangi yanıt, dedi Samuel. Everest'in yüksekliği 7500 metre değil, 8848 metredir. Nereden biliyorsunuz? Biliyorum. Margaret hafifçe kımıldandı yerinde. Bu yüzü tanıdığı gibi bu sesi de bilecekti. Daha önce kesinlikle duymuştum. Dayanamadım. Monsieur, sizi bir yerden hatırlıyorum ama tam çıkaramıyorum, dedi. İnsan insana benzer matmazel. Ben sizi daha önce hiç görmedim. Eh, tanışalım öyleyse. Ben Margaret Paley, Macarım. Müşerref oldum. Adım adını onu söylemeyince gözlerinde soru işaretiyle Selva'dan yana baktı Margaret. Tuvalete gitmek üzere kalkan Constance, Selva'yı erkekler anlamasın diye Türkçe çişim var, dedi. Selva Constance'ın bu Türkçe beyanına gülmeye başladı. Aferin Constance, dedi. Emeklerin boşa gitmemiş. David Russo kızardı. Acaba Türkçe anlayabildiğini söylese miydi? Daha da özel beyanlara kulak misafiri olmamak için. Katedrallerin yüksek kubbelerinin uzak görüntüleri giderek yaklaşınca bir şehir istasyonuna girmekte olduklarını anladılar yolcular. Tren oflaya puflaya yavaşladı. Homurtular ve tırsızlarla durdu. Selvar Reims yazısını okudu dışarıda. ''Burada duracak mıyız?'' diye sordu Marcel. ''Rotayı Ferit ve Rafael biliyorlar. Onları sorarız.'' demesine kalmadı Selva'nın. Kapıda belirdi Rafo. Kasketli adam gözlüklerini yeniden takıp bir gazete açmıştı önüne. Adeta yüzünü saklayan. ''Burada biraz duracağız.'' dedi Rafo. ''Acıktınız mı?'' ''Dışarı çıkabilir miyiz?'' diye sordu Constance. ''Niye dışarı çıkalım? Yanımızda onca yemek var. Kompartmanda yeriz.'' dedi Marcel. Selva pencereden Ferit'in aceleyle ön vagonlara doğru koştuğunu gördü. Fazıl uyanmış, mızmızlanıyordu kucağında. ''Çocuk saatlerdir oturuyor. Ona biraz hava aldırabilir miyim?'' ''20 dakika molamız var.'' ''Uzaklara gitme sakın Selva.'' dedi Rafo. ''İnmişken yiyecek bir şeyler almak ister misin? Sepetim yiyecek dolu. Ama bundan sonraki durak Alman sınırları içinde olabilir. İneceksen burada in.'' Yaşlı adam iç geçirdi. ''İlahi Mösyö, buraları Fransız toprakları ama işgal altında. Ha Almanya ha Fransa. Ne fark eder?'' dedi. Nasıl olsa Naziler her yerde. Hiç olmazsa Fransızca konuşuluyor burada. Dili anlıyoruz dedi Rafael. Selva ayağa kalkmış fazla ceketini giydiriyordu. Rafa sen de gelir misin benimle? Ferit'in mesuliyetimi verdiği vagondakilerin nasıl olduklarına bakacağım. Belki hüviyet kontrolü de yaparlar. Senin. Dışarıdan bir şey isteyeniniz var mı? Diye sordu Selva. Ben de sizinle geliyorum dedi Constance. O ayağa kalkınca Margaret, Marcel ve David de kalktılar. Vagondaki adamdan ve çocuklardan başka kimse kalmadı. Camilla çocuklarına istasyonlarda inip dolanmayacaklarına dair yemin üstüne yemin ettirmiş olduğu için inememişlerdi. Marcel ve Margaret sigara almak için peron değiştirirlerken Selva oğlunun çişini yaptırmak için tuvalet aradı. Karısının yanından dönmekte olan Ferit'i görünce ''Sana sigara alayım mı?'' diye sordu. ''Teşekkür ederim. Yedeklerim var. Sen de fazla dolanma buralarda Selva. Tren kalkıverir.'' Atlaman zor olur vagona çocukla. Hemen döneceğim tuvalete girip dedi Selva. Birkaç saat süren bir yolculuktan sonra kötü kokmaya başlamıştı trendeki tuvalet. Ferit trene binip koridorda ilerlerken bir SS görevlisinin Selvaların vagonuna girdiğini gördü. Köpek görmüş kedi gibi diken diken oldu saçları. Kendini tehlikeye karşı hazırladı. Yavaşça ilerleyip kapının gerisinde durdu. Biletleri görelim, kimlikleri de dedi SS görevlisi. Perla'nın kasaklarına bıçak gibi bir sancı saplandı aniden. Sapsarı oldu yüzü. Samuel yukarı uzanıp çantasından pasaportları çıkardı. Adın ne senin? Sami. Türk müsün? Evet. Ya. Ben Türk'üm dedi Samuel. Bu kez Türkçe. Elindeki pasaportları uzattı. Pasaportların ikisine de baktı adam. Bu da senin kardeşin mi? Evet. Ben de Türk dedi Perla yine Türkçe. Sesi titriyordu. Hiç de benzemiyorsunuz Türk'e. Anneniz bir havuçla mı yattı? Samuel adamın suratının ortasına tükürürken hayal etti kendini. Ta genzinden getirip biriktirdiği ağız dolusu balgamı şap diye yapıştırdı herifin suratına hayalinde. Adam çocuklarla işini bitirince sessizce oturan ihtiyara döndü. Bilet kimlik. Yaşlı adam cebinden çıkardığı bileti ve kimliği uzattı. Bir göz atıp geri verdi görevli. Sıra sona kalan adama gelmişti ki Ferit içeri girdi. Mösyö, ben bu grubun başındayım dedi. Siz hiç zahmet buyurmayın. Ben hepsinin biletini ve pasaportunu toplayıp hemen getireyim size. Bu vagon turist vagonu mu? Siz rehber misiniz? Bugünlerde turistik yolculuk yapmak pek mümkün değil bildiğiniz gibi. Bu vagon Türkiye'den yollandı. Avrupa'da mahsur kalmış Türk vatandaşlarını ülkelerine geri götürüyor. Trenin uğrayacağı bütün istasyonlara bilgi verildi. Size ulaşmadı mı? Haberim yok. Hayret. Çünkü trenin hareketinden evvel her istasyonun bu vagonun haberdar olduğuna dair teminat gelmişti sefaretimize. Bu yolcular Türkiye'ye dönüyorlarsa ta Frankfurt'larda, Berlin'de işleri ne? Bu biletler Berlin'e kadar. Berlin sonrasındaki biletler bende. Yaşlılar ve çocuklar var vagonda. Biletlerini kaybetmesinler, karıştırmasınlar diye emniyete aldım. Oraya kadar gitmemize gelince Almanya'dan da binecek yolcularımız var. Türk hükümeti birkaç tane vagon tahsis edemez ki. Dışarıdakiler dönsün diye. Bunu yoldayabildiğine dua ediyoruz. Toplayın getirin biletlerle pasaportları. Beni en baştaki vagonda bulun. Hepsini görmeden izin vermem hareketinize. Merak etmeyin ben sizi bulurum. Dilerim sakıncalı bir isim yoktur aralarında. Sakıncalı isim olsa Almanya'ya gidebilir miyiz hiç? Görevli çıktı kompartımandan. Ferit ve kasketli adam bir an bakıştılar. Adam alnına biriken terleri sildi mendiliyle. Mum gibi bembeyaz suratıyla Rafael de kapıda dikiliyordu. Rafael içeridekilerden biletleri ve pasaportları topla hemen dedi Ferit. Ben dışarıda kalanları bulmaya gidiyorum. İstasyona inmiş olanların bazıları yavaş yavaş geri dönüyorlardı. Ferit eliyle çabuk olun işareti yaptı vagonun kapısında. Sonra indi. Tuvaletlere doğru koştu. Oradakileri uyarmak için. Platformdaki 30-40 kişinin arasında gözle görülür bir telaş başladı. İtişe kakışa trenin merdivenlerine üşüştüler. Selva pencereden içerideki seseye pazı bantlı adamı görünce serin havaya rağmen ter içinde girdi kompartmanına. Hem fazla taşımaktan hem de korkudan bitkindi. Biletleri ve pasaportunu hazır etti hemen. Rafael geri dönenlerin biletlerini topladı, çıktı. Herkes dönmüştü kendi yerine. Perla kapının hemen yanındaki koltukta dimdik oturuyordu. Yüzünde tuhaf bir ifadeyle. Peri, yerine geç istersen. Orada Mars'la oturuyordu dedi Selva. Kıpırdamadı bile Perla. Neyin var senin? Çok mu korktun? Hiç yanıt gelmedi kızdan. Perla, Peri iyi misin kızım? Hadi yerine geç. Perla ayağa kalkınca kızın lacivert ekose eteğinde giderek genişleyen kan lekesini gördü Selva. Aman Allah'ım ne oldu sana? Yoksa... Korkma Perla, sakın korkma yavrum. Ben şimdi yardım edeceğim sana dedi. Perla gözlerinde utanç ve dehşetle bekliyordu ayakta. Tıngır mıngır, tıngır mıngır, tıngır mıngır bir beşikte sallanır gibi uyku ile uyanıklık arası bir halde sinirleri ve içleri boşalmış gidiyorlardı. Aslında trene bir ilk bindikleri saatlerden daha huzurluydular. Bir merhale atlatmışlardı ve bu tür merhalelerin atlanabileceğine şahit olmuşlardı. Perla ve Selva ve Margaret'ın yardımlarıyla temizlenmiş, üstünü değişmiş, kasıklarında hala ince bir sancı ve yüreğinde taşıması zor bir utançla oturuyordu pencere kenarında ve kimseyle göz göze gelmemeye çalışıyordu. Şimdi daha yoğun ve koyu renkli ağaçların art arda geçmekte olduğu bir arazide gidiyorlardı. Tepeler arasında yer yer gözüken düzlüklerde inekler, koyunlar otluyordu. Yine pencere pervazlarına çiçek saksıları konmuş, kırmızı damlı evler, çitlerle ayrılmış muntazam bahçeler vardı. Ama sanki çok hassas bir göz ufak ayrıntılarda bir başka kültüre geçmekte olduklarını fark edebilirdi. Bir şeyler yemezsek açlıktan öleceğiz dedi Selva. Yukarıdan sepetini indirirken. Paris'in ayrılıklarında, hüzün Reims'ten ayrılıklarında da geçirdikleri korku iştahlarını kaçırmıştı. Ama küçük kompartmanın içindeki kader yolcuları aralarında bir dayanışma oluşmaya başladığını hissediyorlardı ve bu duyguyu rahatlatıyordu her birini. Selva'nın başı çekmesiyle Constance ve Margaret da kendilerine ait yiyecek paketlerini ortaya çıkardılar. Ellerinde bir iki elma ve kuru kekten başka bir şey bulunmayan adamlara kendi yiyeceklerinden ikram ettiler. Üç yalnız erkeğin arasında bir tek David Russo'nun yemek çantası doluydu. İçinden iki şişe kaliteli kırmızı şarap çıkarınca keyifleri tamama erdi. Ben gidip Rafa'yı bulayım dedi Selva. Margaret'a. O da bir şeyler yemek ister herhalde. Rafa kendi kompartmanında kurulan sofradan nasibini almıştı ve hayatından memnun gözüküyordu. Canın şarap isterse bize uğrat dedi Selva kocasına. Senin canın da konyak çekerse sen bize uğra dedi Rafa Türkçe. Burada bir genç adam var. Alkolik midir nedir? Çantası içki dolu. Sinirlerini gevşetmek için içiyordur dedi Selva. Rafa'nın da keyfinin yerinde olduğunu görünce içi rahatlamış olarak döndü kompartmanına. Şimdi birbirlerine isimlerini sorup kaynaşıyorlardı. Yolculuğun başında kuşkulu bir sessizlikle oturan insanlar. Yanakları hala kıpkırmızı, sürekli pencereden dışarı bakan Perla ile Margaret'ın nereden tanıdığını çıkaramadığı adamdan başka herkes konuşuyor, bir şeyler anlatıyordu. Hava yavaştan kararmaya, uzaktan şehirlerin ışıkları gökyüzünde tek tük beliren yıldızlar gibi göz kırpmaya başlamışlardı. Birdenbire tren acık acıtlar çıkartarak durdu. Trendekiler bu ani duruşla öne doğru kaykaldılar bir an. Herkes birbirine korku dolu gözlerle baktı. Dışarıda uzaklarda silah sesleri duyuldular. Fazla ağlamaya başladı. David Russo kalkıp camı indirdi ve dışarı sarktı. Keskin bir kömür kokusu doldurdu kompartmanı. Bir istasyona durmuş değiliz. Bomboş bir düzlükte durmuşuz. Kompartmandakiler David'in üstüne yığılarak dışarı bakmaya çalıştılar. Karanlıktı. Dışarısını iyi göremiyorlardı ama öğleden sonra geçtikleri şirin manzaralar besbelli çok gerilerde kalmıştı. Rafa'yı bulmalıyım. Neler oluyor acaba dedi Selva dışarı çıkarken. Annesinin gittiğini görünce daha da fazla ağlamaya başladı çocuk. Gel buraya dedi Selva. Paytak paytak yürüdü Fazıl. annesinin elini tuttu, dışarı çıktılar. Koridorda müthiş bir kargaşa vardı. Herkes kompartımanından dışarı fırlamış, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Selva ezilmesin diye oğlunu kucağına aldı. Kompartımanlara teker teker bakarak ilerledi. Hiçbir yerde ne kocasını bulabildi ne de Ferit'i. Yüreği sıkıştı. Geri döndü. Trenin çıkış kapısına gitti. Marcel kapının yanında duruyordu. Birlikte uğraşarak açtılar kapıyı. Marcel tek basamağa indi. Trenin ön tarafına baktı. Madame Selva, trenin yanında silahlı adamlar var. Selva da uzanıp baktı. Uzakta lokomotifin askerlerle çevrili olduğunu görebiliyordu. Çünkü askerlerin elinde fenerler vardı. Allah'ım, Rafa'yı aldılar. Hiçbir yerde yok, dedi Selva. Bence ne olduğunu öğrenmeye gitmiştir. Bunca insanın içinde onu niye alsınlar, dedi Marcel. Türk pasaportu yok mu onun? Haklısınız. Ben fazlasıyla ilhamlı oldum. Yine de lokomotifin oraya kadar yürüyüp bakacağım. Aklınızı mı kaçırdınız, dedi Marcel. Çabuk içeri girin Selva. Selva utandı. Kompartımanına gitmek üzere döndü ve arkasına yuvalarından uğramış gözleriyle David Russo'yu gördü. Karanlıkta bile yüzündeki korku ifadesi belli oluyordu. Önde silahlı askerler mi var dediniz, diye sordu. Evet, lokomotifin orada. Çekilin, dedi Selva ile Marcel'e. Çekilin yolumdan, ineceğim. Nereye gitmek için? Nereye olursa. Anlamadım. Nereye gittiğim mühim değil, hemen inmeliyim. Selva ve Marcel birbirlerine baktılar. Bir istasyona değiliz ki. Nereye gideceksiniz, dedi Marcel tekrardan. Fark etmez. İnip uzakta gözüken ışıklara doğru yürüyeceğim. Nerede olduğunuzu biliyor musunuz David? Kaybolursunuz. Tren hattı boyunca yürürüm. David Russo basamaklara bile basmadan atladı aşağı. Marcel ve kucağında çocuğu ile Selva da peşinden indiler. David'in koluna yapıştı Marcel. Aralarında bir itiş kakış başladı. Böyle yapmakla hepimizi tehlikeye atıyorsunuz. Hemen içeri girin. Asla bir daha kampa giremem, dedi David Russo. Asla, asla, asla. Kimsenin sizi kampa filan götürdüğü yok. Kolunu kurtardı Marcel'in elinden. Trenin sonuna doğru koşmaya başladı David. Selva ve Marcel peşinden koştular. Fazıl neşeli çığlıklar atıyordu annesinin kucağında. Peşlerinde koşan ayak sesleri duyuldu. Büsbütün hızlandı David. Bir el silah sesi. David aniden zınk diye durdu. Ona toslayan Marcel, Selva ve Fazıl hep birlikte yere yuvarlandılar. Ayak sesleri yaklaştı, yaklaştı ve yanlarında kesildi. Silahlı iki asker tüfeklerini üstlerine doğrultmuş onlara bakıyordu. ''Burada neler oluyor?'' dedi askerin biri. ''Düştük'' dedi Marcel. ''Kaçıyor muydunuz? Ne münasebet?'' dedi Selva. ''Nereye gidiyordunuz o halde? Pikniğe mi?'' ''Oğlumun çişi gelmişti'' dedi Selva. ''Bu beyler de aynı şey için indiler trenden. Biraz uzağa gidiyorlardı ayıp olmasın diye.'' ''Trende hela yok mu?'' ''Var ama hemen kokuyor. Hem de önünde kuyruk var. Vagon çok kalabalık.'' ''Peki sizin işiniz ne işleyen adamların peşinde? Kucağınızda çocukla niye koştunuz ve niye düştünüz?'' Ben oğlumu hemen kapının orada işitiyordum. Silah sesini duyunca kurşunlar oğluma isabet etmesin diye paniğe kapılıp insaki olarak ileri koştum. Çarpıştık. Ne silahı, ne isabeti. Silah atıldı, dedi Marcel. Duymadınız mı? Köylüler tarlalarına musallat olan yaban domuzlarını korkutuyor, dedi asker. Kalkın yerden. Her üçünün de yerde birbirine geçmiş çok komik bir halleri vardı. Doğrulmaya çalıştılar. Selva askerlerin hemen arkasında duran ve ağızları bir karış açık olanları seyreden Rafo'nun ve Ferit'in yüzlerindeki dehşeti görünce birden gülmeye başladı. ''Ben komik bir durum göremiyorum'' dedi Rafo. Selva sinirlerine hakim olamıyor ve o kadar çok gülüyordu ki yaşlar iniyordu gözlerinden. Ferit elini uzattı kalkması için. Rafo uzanıp oğlunu kucağına aldı. Fazıl çok eğleniyordu. Ellerini çırparak bir şeyler söylemeye çalıştı babasına. Ferit Selva'dan sonra Marcel ve David'in kalkmasına yardım etti. ''İçeri girin ve hemen kimliklerinizi gösterin'' dedi asker. ''Bakalım anlattıklarınızın ne kadarı doğru.'' ''Ne istiyorsunuz karımdan?'' diye sordu Rafo. ''Kaçıyordu.'' ''Ne? Güldürmeyin beni.'' ''Birazdan görürüz.'' dedi asker. Hep birlikte vagona yürüdüler. Vagon pencerelerinden salkım salkım insanlar sarkıyordu. Ne olup bittiğini anlamak için. Selva peşinde askerlerle gelip kompartımana girince herkeste bir panik başladı. Kasketli adam kasketi burnuna indirmiş, her şeyden habersiz uyuyordu. ''Üçünüz de hem bilet hem de kimlik gösterin. Çocuğunkini de göreceğim.'' dedi asker. ''Çocuk benim pasaportuma kayıtlı.'' dedi Selva. Sonra oğluna döndü. ''Hep senin yüzünden.'' diye azarladı şaşkın şaşkın bakan çocuğu. ''İşleyecek zamanı buldun.'' Rafo kendi pasaportunu da çıkardı askerlere göstermek için. Ferit uzun bir açıklamaya girişmişti, nereden gelip nereye gittiklerine dair. Askerler Selva'nın, David, Marcel ve Rafo'nun pasaportlarını ve biletlerini incelediler. ''Bizi boşuna uğraştırdınız,'' dedi biri. ''Bir dahaki sefere helaya işeyin.'' Arkalarını dönüp rap rap diye gittiler. Onlar çıkar çıkmaz kasketini geri alıp doğruldu adam. David boş gözlerle bakarak oturuyordu yerinde. ''Ne olduğunu izah eder misin hemen?'' dedi Rafo. Çok kızgındı. Selva ikinci bir gülme krizine tutulmamak için susuyordu. Marcel başlarına girenleri anlattı. Sonra David'e döndü. ''Ben demedim mi sana hepimizin başını belaya sokacaksın?'' diye bağırdı. David'in boş bakan gözlerinden yaşlar inmeye başladı. Selva yaklaştı genç adama. ''David, neden korktunuz o kadar?'' diye sordu. Yanıtlamadı David. ''Kamp diyordunuz. Yoksa kampı mı almışlardı sizi?'' ''Yeni çıktım,'' dedi David. Selva yanına oturdu. Kolunu omzuna atıp sarıldı genç adama. Usul usul saçlarını okşadı. Derin bir sessizlik oldu kompartımanda. Sessizliği Marcel bozdu. ''Niye durduk? Ne istiyordu silahlı askerler?'' ''Bizim hattımızda asker sevk ediliyormuş. Sevkiyat bitene kadar burada bekleyeceğiz.'' ''Ne kadar sürer acaba?'' dedi Margaret. ''Bu gece buradayız. Belki bir gün, belki de iki.'' dedi Ferit. Bir uğultu başladı kompartmanda. ''Biraz dışarı gelir misin?'' dedi Rafa karısına. Fazıl Perla'nın kucağında oturuyordu. Annesi babası çıkarken bağırmaya hazırlanan çocuğa öyle sert battı ki Rafa, bağırtısı yarım kaldı Fazıl'ın. Kompartmanın dışında karşı karşıya duruyorlardı şimdi karı koca. ''Bak sana son defa söylüyorum Selva,'' dedi Rafael. ''Bir kere daha başından büyük işlere kalkacak, birilerini kurtarmaya yeltenecek olursan İstanbul'a vardığımızda boşarım seni.'' Selva arkasını dönüp kompartmana yürüdü. Hızla kapattı kapıyı Rafael'in suratına. David güneşin solgun da olsa gözünü rahatsız eden ışığından dolayı erken uyandı. Yaşlı adamın verdiği ilaçla o kadar derin uyumuştu ki kendini yenilenmiş ve mutlu hissetti. Uykusu iyice açılınca bir gece önceki olayı hatırladı ve kıpkırmızı oldu yüzü. Bir budala gibi davranmıştı. Kompartımandakiler her ne kadar hikayesini dinledikten sonra onu sevgi ve anlayışla sarmalamış olsalar da hala utanıyordu. ''Keşke dinleseydim evdekileri ve bir doktora görünseydim. Belki dün akşamki hadiseyi hiç yaşamazdık.'' diye düşündü. Ya Marcel ve Selva peşinden koşmasalardı da askerler kaçıyor diye ateş edip öldürseler de onu... Hayatını ikinci defa bağışlamıştı. Demek ki şanslı bir kuluydu Allah'ın. Yeni bir gün başlıyordu. Güneşli, sakin ve sıkıcı bir gün. Kamptan çıktığından beri dar yerlerde uzun süre oturamayan David, koca bir günü daracık bir kompartmanda geçireceğini düşününce bunaldı. Kendi kendine telkinde bulunmaya çalıştı. Canım bir kere daha bağışlandı. Dost insanların yanındasın. Hürriyete gidiyorsun. David, aklını başına al ve bunalımdan çık. Tam karşısında Margaret uyuyordu. Gülümsedi. Güzel bir kızdım. Keşke bana Selva'nın gösterdiği yakınlığı o gösterseydi diye düşündü. Bu sıkıcı yolculuk belki biraz renklenirdi. Selva, Perla ve Fazıl kompartmanda yoktular. Herhalde tuvalete gitmişlerdi. Diğerleri başları yanında oturanların omuzlarına düşmüş, uyuyorlardı hala. Samuel'in başı ise kaskatlı adamın dizlerindeydi. David tuvalete gitmek için dışarı çıktı. Koridorda Selva, Perla'ya bir şeyler anlatıyordu. Onu görünce, ''Allah aşkına David, sakın dışarı çıkmaya kalkma.'' dedi. ''Bu sefer sahiden ihtiyaç için bile olsa çıkma. Seni tanıdılar dün. Belki bir şeyler yaparlar.'' ''Yok çıkmayacağım, merak etmeyin.'' dedi David. ''Rahat uyuyabildin mi?'' ''Çok iyi uyudum.'' ''Madam Alfander'i size bir şey söylemek istiyorum. Dün gece için çok ama çok özür dilerim. Siz ve Marcel olmasaydınız başıma gelmedik kalmayacaktı. Sizi de tehlikeye attım. Beni affedin.'' ''David, önce şunu rica ediyorum, bana Selva de. Bir daha da bu mevzuya dönmeyelim. Çünkü senin yaşadıklarından sonra silahlı adamlardan korkman kadar tabii bir şey olamaz. Af dilenecek bir şey yok. Yolculuk boyunca da kendini hissetmezsen gel bana içini dök. Bir daha olmayacak, söz veriyorum. Biliyorum David. Böyle şeyler bir kereden fazla olmaz zaten. Sonra adamı tımarhaneye yollarlar.'' Kompartmanların birinden Rafael'in çıktığını gördü David. ''Kocanız geliyor.'' diye müjde verdi. Ama yüzünde güller açmadı Selva'nın. Rafa yanlarına geldi. Oğlunu kucaklayıp öptü. ''Geceyi iyi geçirdiniz mi?'' diye sordu karısına. Selva'dan yanıt gelmeyince David cevaplamak zorunda kaldı. ''Çok iyi uyuduk. Ya siz?'' ''Sayende de David. Sabaha kadar kabus gördüm.'' dedi Rafa. David kıpkırmızı olup başını önüne eğdi. Selva Fazıl'ı çekeleyerek yürüdü kompartımanına. Margaret uyanmış, köşede uyuyan adama bakıyordu dikkatle. ''Hala keşfedemedin mi kim olduğunu?'' diye sordu Selva. ''Çıkaramıyorum.'' Adamın kasketi uyurken arkaya kaymıştı. Şimdi sakalları uzamış, yüzünü bütünüyle görebiliyordu Margaret. ''Ah!'' dedi birden. ''Selva, buldum, buldum.'' ''Kimmiş?'' ''Dışarı gel.'' Margaret toparlanıp kalktı, birlikte dışarı çıktılar. ''Meraktan öleceğim Margaret, söyle Allah aşkına. Önemli biri mi?'' ''Önemli olmaz olur mu? Asrın en büyük fizikçisi. 3 sene önceki buluşuyla en büyük ödülleri aldı. Hatırladın mı? Çalıştığım şirkete alınan meslek dergilerinin her birinde çarşaf gibi resimleri yayınlanmıştı. Radyoda da röportajları yayınlanıyordu. Meşhur Meyer Siegfried bu.'' ''Aa, o mu? Almanlar onun peşinde olmalı. Tanırlarsa o sahneye götürürler.'' dedi Selva. Heyecanlanmıştı. Bunu hemen Rafa ile paylaşmak istiyordu ama ne yazık ki küstü kocasına. Tekrar içeri girdiler. Bu kez Selva bakmaya başladı adamın yüzüne dik dik. Evet, saçlarını kazımış, sakalını kesmiş olmasına rağmen şimdi adını öğrendikten sonra benzerliği yakalayabiliyordu. Güneş bütün kompartımanı aydınlatmıştı artık. Herkes uyanmaya başlamıştı. Samuel gözlerini açıp da kendini neredeyse hiç tanımadığı adamın kucağında bulunca hemen doğruldu. ''Perla nerede?'' diye sordu kendine gülümseyerek bakan Margaret'a. ''Tuvalette canım. Birazdan gelir, merak etme.'' dedi Margaret. ''Ben gidip bakayım ona.'' ''İstiyorsan git ama meraklanma kardeşin için. Bir şeyi yok onun. Hasta filan değil.'' dedi Margaret. Yine de Samuel toparlanıp çıktı dışarı. Selva Samuel'in koridorda ''Günaydın Monsieur Ferit'' dediğini duyunca fırladı. Yolunu kesti Ferit'in. ''Ferit, sana bir şey söyleyeceğim.'' dedi. Koluna girip uzaklaştırdı Samuel'den. ''Hayrola Selva, yine bir şey mi oldu?'' ''Ferit, biliyor musun bizim kompartımanda kim var?'' ''Kim var?'' ''Siegfried, Meyer Sieg.'' Eliyle ağzını kapattı Selva'nın Ferit. ''Biliyorum.'' ''Niye söylemedin?'' ''Kimsenin bilmemesi en hayırlısıdır. Senden başka bilen var mı?'' ''Margaret, o keşfetti zaten.'' ''Margaret'la aranızda kalsın lütfen.'' ''Rafael biliyor mu?'' ''Benden başka biri de o biliyor.'' ''Hangi ad altında seyahat ediyor?'' diye sordu Selva. Kocasına böyle bir şeyi kendinden sakladığına çok bozulduğunu göstermemeye çalışarak. ''Cohen, Türk pasaportu mu var?'' ''Evet, Türkçe bilmiyor ama.'' ''Onun için onu senin, David'in ve sayende çat pat Türkçe bir şeyler söyleyebilenlerin kompartmanına koydum. Naziler de Türkçe bilmiyorlar ama ne olur ne olmaz. Türkiye'de uzun bulunmuş biri çıkar subayların arasından ukalalık edip bir şey soracak olursa sen nasılsa her zamanki ataklığınla durumu idare edersin diye düşündüm. Bilmeseydim nasıl idare edebilirdim? Eğer öyle bir durum olsaydı.'' ''Senin durumları kavramada ve müdahale etmede üstün bir kabiliyetin var Selva,'' dedi Ferit. Yanlarına gelen Samuel, ''Daha ne kadar bekleyeceğiz burada?'' diye sordu. ''Ben de şimdi onu öğrenmeye gidiyorum,'' dedi Ferit. ''Hem karıma bakacağım hem de soracağım. Hattımız açılmış mı diye.'' ''Tanışma fırsatı bulamadık ama Evelyn'e benden selam söyle,'' dedi Selva. ''Yemeğe suya ihtiyacı olursa benim tedarikim çok bol.'' ''Teşekkür ederim. Ama senden selam söyleyemeyeceğim,'' dedi Ferit. ''O bizim birlikte seyahat ettiğimizi bilmiyor.'' Uzun bir gün oldu Alman sınırındaki Perşembe. Hareket halinde bir trenin içinde ne kadar sıkıcı olursa olsun daha kolay geçiyordu zaman. Hiç olmazsa insan dışarının durmadan değişen görüntülerini seyredip oyalanabiliyordu. Ama böyle köylerden, kasabalardan, uzak bir noktada sabahtan akşama kadar beklemek, trenin dışına çıkma izinleri de olsa yüreklerini daraltmıştı. Vagonlardaki bütün yolcular inmiş, serin havada volta atmışlardı tren boyunca. Ferit zamanının çoğunu karısıyla geçirmiş, Perla kasketli adamın dışında boşalan kompartımanda kardeşinin dışarı çıkma ısrarlarına rağmen uzanıp kitap okumuş. Kasketli adam da bilmece çözmüştü sabah saatlerinde. Bir ara Marcel'in yanına getirdiği tavlayı oynamışlardı David ve Marcel. Yemeklerini kimi açık havada yemiş, kimi trene binmeyi tercih etmişti. Değişik kompartımanların hatta vagonların yolcuları birbirleriyle tanışma ve sohbet etme fırsatını bulmuşlardı. Giderek genişleyen ve birbirlerine tuhaf bir kader duygusuyla bağlı olan bir aile gibiydiler. Selva gün boyu göz göze gelmemeye çalışmıştı kocasıyla. Buna rağmen o bile bir rahatlama duygusu içindeydi. Ama saat 5 olup da gökyüzünün açık mavisi mora çalmaya başladığında asaplar da bozulmaya başlamıştı yavaştan. Hava serinlemiş olduğu için herkes geri dönmüştü yerine. Ve şimdi daracık kompartımanlarda tıkış tıkış oturan insanlar bu eziyetli yolculuğun daha ne kadar uzayabileceğinin hesabını yapıyorlardı. Kendilerini gün boyunca adam yerine koymayarak hiçbir bilgi vermeyen kondüktör, Marcel'in ısrarları üzerine "Boşuna umutlanmayın, gece yarısından önce kalkmayacağız," demişti sırıtarak. Akşam yemeklerini kompartmanlarında yemişler ve yapabilecekleri başka hiçbir şey olmadığı için uyumaya hazırlanmışlardı yine. Selva bir gece önce Fazlı sık sık tuvalete taşımak zorunda kaldığı için çıkışa yakın olsun diye kapının yanına oturmuş ve Siegfried'ın yanına düşmüştü. Kompartmanın ışığı söndürülüp isteyenler başucu ışıklarını yakmaya başlayınca Selva yanında oturan ve artık gerçek kimliğini bildiği adama yumuşak bir sesle sordu. "Sizi rahatsız eder mi okumam, yoksa söndüreyim mi ışığı Monsieur?" "İstediğiniz kadar okuyabilirsiniz madam, keyfinize bakın." "Teşekkür ederim efendim, benim adım Selva, Selva Alfandari. Daha önce tanışma fırsatımız olmadı." "Bendeniz." "Adım Cohen," dedi adam. "Memnun oldum Monsieur Cohen. Oğlum yanı başınıza çok fazla kıpırdıyor. Sizi rahatsız ediyorsa affedin." "Hiç etmiyor. Civa gibi bir çocuk. Pek sevimli," dedi adam. O dahi birlikte geçirdikleri bunca saatten sonra ilk günkü gerginliğinden kurtulmuş gibiydi. Loş kompartmanın içinde nihayet kasketini başından çıkardığında Margaret Selva'ya göz kırptı. Yeni bir gece başlıyordu. Kim bilir nelere gebe bir başka gündüze yol açmak için. Ay Yıldızlı Vagon'un yolcuları bir gün öncesine göre biraz daha iyimser, dağılırlar uykularına.